Fedailerin Kalesi, Alamut, Vladimir Bartol.
Ayrım 20.
Orada bulunanlar kahkahalar atarak gülmeye başladılar. Dünyanın tüm hükümdarlarının ve büyüklerinin böyle evcil hayvanları vardır zaten. Hatta avcılar onları av köpeği olarak kullanıyorlar. Ya bana hizmet eden kara gözlü huriler? Kara gözlü huriler mi diye güldü başvezir acıyla. Hasan'ın eğlencesine tahsil edilmiş kölelerden başkası değiller. Onları İran'ın tüm köle pazarlarından satın aldı. Adamlarım bana alışverişleri hakkında ayrıntılı raporlar verdiler. İbn Tahin gözleri kararmaya başlamıştı. Birdenbire her şeyi olanca çıplaklığıyla kavradı. Meryem, Hasan'ın kölesi ve sevgilisi. Kendisi İbn Tahir, onun iğrenç entrikalarının ve sahtekarlıklarının kurbanı. Dizlerinin bağı çözüldü. Yere yığılarak hıçkırmaya başladı. Allah'ım affet beni. Başvezir harcadığı çaba sonucu bilincini yitirmek üzereydi. Gırtlağından acı dolu bir hırıltı yükseldi. Katip başvezirin yanı başına oturdu. Ölüyor diye fısıldadı. Gözleri yaşlarla dolmuştu. Hekimler yaralının etrafına üşüştüler. Bir miktar taze su ve keskin kokulu maddelerle başveziri tekrar yaşamaya döndürmeye muvaffak oldular. Ne büyük bir canilik diye mırıldandı tekrar kendine geldiği zaman. Önünde diz çökmüş olan İbni Tahir'i fark etti. Şimdi anladın mı sana yaptıklarını? Delikanlı, evet dercesine başını salladı. Tek kelime etmiyordu. Hayatının karardığını hissetmekteydi. Senin körlüğün yüzünden ölüyorum diye devam etti yaralı. Allah'ım, Allah'ım ben ne yaptım? Pişman mısın? Pişmanım. Bu kadar azimli bir delikanlı olduğuna göre yaptığın hatayı telafi etmek istemez misin? Keşke mümkün olsaydı. Mümkün. Alamut'a geri dön ve İran'ı o İsmail'i ejderhasının pençelerinden kurtar. İbni Tahir kulaklarına inanamıyordu. Akıttığı gözyaşlarının arasından kurbanın kendisine solgun, çocuksu bir ifadeyle gülümsediğini gördü. Fakat gözlerinin önündeki bulanık yüzler karanlık ve düşmanca bakıyorlardı. Demek ki korkuyorsun. Hayır korkmuyorum. Fakat benimle ne yapmayı amaçladığınızı bilmiyorum. Seni Alamut'a geri göndereceğiz. Nizamın çevresindeki adamların suratlarından bu fikri hiç beğenmedikleri okunuyordu. Katil cezalandırılmak zorundaydı. Nasıl olurdu onu serbest bırakabilirlerdi. Vezir bir el hareketiyle homurdanan adamları susturdu. Ben insanları tanırım dedi. Hasan'la başa çıkabilecek bir tek insan varsa o da bu delikanlıdır. Fakat bu katili hiçbir suçu yokmuş gibi serbest bırakamayız ki. Sultan hazretlerine ne cevap veririz sonra? Bunu dert etmeyin. Henüz hayattayım ve verdiğim emirlerden ben sorumluyum katip. Çabucak bir ferman yazdırdı. Orada bulunanlar başlarını sallayarak birbirlerine bakıyorlardı. Beni öldüren bu genç adam Alamut'taki kanosamış canavarın bir kurbanıdır. Kendi intikamını aldığı takdirde benim de intikamımı almış olacaktır. Bir bölük asker ona Alamut kalesine kadar eşlik etsin. Orada görevi olarak kabul ettiği işi yapacak. Onu hançerimle delik teşvik edeceğim. İbn Tahir ayağa kalktı. Gözleri nefretle parlıyordu. Duydunuz mu? Bu bana yeter, şimdi onunla ilgilenebilirsiniz. Yaralarını yıkayın ve tımar edin. Doğru düzgün giysiler verin. Ah, o kadar yorgunum ki. Gözlerini kapadı. Damarlarındaki kan ateş gibi yanıyordu. Titremeye başladı. Son yaklaşıyor diye fısıldadı hekimbaşı. İşareti üzerine herkes salonu terk etti. Ölmekte olan adam ile hekimbaşı salonda yalnız kaldılar. Muhafızlar İbni Tahir'i uzak bir çadıra götürdüler. Onun yıkanmasına yardım ettiler. Yaralarını sardılar, temiz giysiler giyindirdiler. Sonra da bir direğe bağladılar. Hayat ne kadar da korkunçtu. Bütün taraflarının bir evliya olduğunu kabul ettikleri adam aslında yalancıların en büyüğünden başkası değildi. İnsanların yaşamları ve mutlulukları ile bir çocuğun taşlarıyla oynaması kadar rahatlıkla oynayabiliyordu. Herkesin kendisine olan inancını kötü emelleri için kullanmıştı. Kendisinin bir peygamber, Allah'ın bir elçisi olarak görülmesine rahatlıkla izin verebiliyordu. Bunu nasıl yapabilirdi? İbn Tahir bu konuda kafa yordukça kararı gitgide kesinleşiyordu. Alamut'a geri dönmeliydi. Yanılgı içinde olmadığına kanaat getirmesi lazımdı. Vezir geceyi ateşler içinde yanarak ve şuuru hemen hemen kapalı olarak geçirdi. Zaman zaman korkunç sancılar onu uyandırıyordu. Bu anlarda inliyor ve Allah'ı yardıma çağırıyordu. Sabaha doğru son gücünü de yitirdi ve bir daha kendisine gelemedi. Öğleye doğru kalbi durmuştu. Haberciler kara haberi dört bir yana yaydılar. Nizamül Mülk, devletin ve dünyanın düzenleyicisi, Celaleddin, ülkenin ve inancın şerefi, Alparslan Şah'ın ve oğlu Melik'in başveziri, İran'ın tanınmış olduğu en büyük devlet adamı, Alamut Şeyhi'nin kurbanı olarak ölmüştür. Bölüm 16. İbn Tahir'in Alamut'u terk ettiği gün kaleye gelen bir keşifçi şu haberi getirdi. Emir Aslantaş'ın birlikleri yeniden harekete geçmişlerdi. Kösler vuruluyor, borular ötüyordu. Herkes aceleyle istikamların arasındaki yerini aldı. Boğazda mevzi almış olan askerleri ise düşman öncüleri görünene kadar yerlerinde kalmaları emredilmişti. Sonra da düzenli olarak geri çekilecekler, özellikle de boğazın içine ve etrafına ayak oltuları yerleştireceklerdi. Her saat başı kaleye yeni keşifçiler geliyor ve Türk ordusunun hareketleri hakkında ayrıntılı bilgiler veriyorlardı. Ertesi gün sabahın çok erken bir vaktinde Hasan büyük daileri kuledeki odasına çağırdı ve üçü birden ufku gözetlemeye başladılar. Bütün tedbirleri aldım demek diye sordu Ebu Ali endişeyle ve yan gözle Hasan'a müterakkip bir bakış fırlattı. Evet ve her şey aynı söylediğim gibi gerçekleşecek. Alacağımız her darbe için bir karşı darbe düşündüm. İbni Tahir'i Nehaven'de mi gönderdin yoksa? Buzruk Ümit bu soruyu öylesine apansız sormuştu ki cesareti karşısında kendisi bile şaşırdı. Hasan kaşlarını kaldırarak sanki soruyu duymamış gibi ufka bakmaya devam etti. Aldığım bütün tedbirler dedi bir süre sonra, ortak davamızın zaferi için. Büyük dahiler birbirlerine baktılar. Hasan'ın ne tür bir karşı darbe hazırlamış olduğunu tahmin ediyor fakat buna rağmen korkularına engel olamıyorlardı. Ne olursa olsun başarı binlerce küçük tesadüflere bağlıydı. Bu adamın hesaplarından her zaman öylesine emin olabilmesi için gerçekten de eşi benzeri bulunmaz, hatta anormal yeteneklere sahip olması gerekliydi. Bir an için farz edelim ki diye söze başladı tekrar Buzruk Ümit. Emir'in ordusu kışa kadar kalenin önünde kalacak. Yoksa susuzluktan öleceğimizi mi düşünüyorsun diye sordu Hasan gülerek. Savunmamız çok sağlam ve bize bir yıl yetecek kadar erzakımız var. Bu ordunun yerine bir ikincisi hatta bir üçüncüsü gönderilebilir. O durumda ne yapacağız? Gerçekten de bilemiyorum sevgili dostum. Ben ya çok kısa, vadeli planlar yaparım ya da çok çok uzun vadeli. Hiçbir çıkış yolumuzun olmaması son derece tehlikeli. Peki ya dağlar sevgili dostum? Kendinizi bulmanız için neden hepinizi dağlara göndermiyorum ki? Hasan kendi yaptığı şakaya yavaşça kendisi güldü. Sonra da onları teselli etmek için şunları söyledi. Ben kuşatmanın çok kısa süreli olacağını düşünüyorum. Tam bu anda Buzruk Ümit boğazın girişindeki gözetleme kulesini işaret etti. Görünmeyen bir el kulenin tepesindeki bayrağı yavaşça indiriyordu. Muhafızlar görev yerlerini terk ediyorlar dedi nefesini tutarak. Düşman yaklaşıyor. Kısa bir süre sonra ise ufukta beliren toz bulutu düşman atlılarının yaklaşmakta olduğunu işaret etti. Sünnilerin kara bayrakları görünmeye başlamıştı. Bir süre sonra Türklerin ilk atlı birliği gelerek boğaza hücum etti. Gözetleme kulesinin tepesinde Sünnilerin görkemli kara sancakları dalgalanmaya başlamıştı bile. Düşman birlikleri bitmez tükenmez gibi görünüyorlardı. Kısa süre sonra bütün vadi hatta dağın yamaçları bile çadırlarla kaplanmıştı. Akşama doğru savaş kuleleri ve muhasara makineleri de göründüler. Sayıları tahminen 100 kadardı. Üç önder kulenin tepesinden düşmanın yaptığı hazırlıkları izliyorlardı. Şaka yapar gibi bir halleri yok dedi Ebu Ali. Ciddiye alınması istenen bir zafer için ciddiye alınacak düşmanlar gereklidir diye cevap verdi Hasan. Hazırlıkları en geç 2-3 gün içinde sona erer diye uyardı Buzruk Ümit. Sonra da hücuma geçecekler. Boğazı kullanarak bize saldırmak isteyeceklerini sanmıyorum diye tahminde bulundu Ebu Ali. Geçit o kadar dar ki onların tümünü daha surların eteklerine gelir gelmez teker teker temizlememiz çocuk oyuncağı olur bizim için. Hayır, onların komşu zirvede mevzi alacaklarından eminim. Böylece bizimle aynı yükseklikte olacaklar. Fakat yeteri kadar dikkatli davranırsak orada da fazla etkili olacaklarını pek sanmam. Şayet kaleyi yıllar boyunca muhasara edip açlık neticesinde ele geçirmeyi düşünmüyorlarsa diye tamamladı onu Hasan. Son derece yırtıcı bir komutana ihtiyaçları var demektir. Fakat tüm İran'da bu kadar yetenekli bir asker bulunduğunu sanmıyorum. En kudretli müttefikleri zamandan başkası değil aslında diye ekledi Buzruk Ümit. Bizimkisi de benim cennetim diye gülerek karşılık verdi Hasan. Kalede arı kovanını andıran hummalı bir faaliyet vardı gün boyu. Ön kule ve yanındaki surlar askerlerle doluydu. Muhasara makineleri Türk öncülerinin üzerine ağır kaya parçaları ve kocaman kütükler fırlatmaya başlamıştı bile. Surların uygun yerlerine kurşun, zift ve yağ dolu kazanlar yerleştirilmiş, altına ateşler yakılarak her an düşmanın üzerine dökülmeye hazır hale getirilmişti. Savaş miğferleri giymiş subaylar karargâhtan karargâha koşarak son hazırlıkların tamam olup olmadığını kontrol ediyorlardı. Münüçer ise yanında iki yaveri olduğu halde at sırtından inmeyerek tüm bu hazırlıkları organize ediyordu. Üç önder kulenin tepesinde olup biteni seyrediyordu. Fedai okulunun yeni talebeleri görevlerine görev verilmesini bekliyorlardı. Suratları solgundu. Öğrenimlerinin böyle ani bir biçimde kesilmesi onları şaşırtmıştı. Yusuf ve Süleyman birliklerine komuta etme emri almışlardı. Her fırsatta kendilerinin Türklere karşı gösterdikleri kahramanlıkları öve öve bitiremiyorlardı. Delikanlıların bu böbürlenmeleri boş yere değildi. Yeni fedailer onların anlattıklarından etkilenmişlerdi ve şimdiden zafer sonrası kazanacak oldukları ödülleri düşünerek seviniyorlardı. Kendilerinin seçkin birlik olduklarının bilincindeydiler ve buna uygun davranıyorlardı. İki arkadaş öğleden sonra güvercin evlerinin bulunduğu kulenin muhafazası ile görevlendirilmişlerdi. Ellerinde ok ve yayları vardı. Gereğinde kızgın zift ve yağ dolu kazanları boşaltmak için emirlerine de 6 asker verilmişti. Üçüncü namazdan sonra Süleyman ve Yusuf yemeklerini getirttiler. Beklerken savaş miğferlerini çıkarttılar. Çünkü hava kelimenin tam anlamıyla cehennem gibi sıcaktı. Delikanlılar şakır şakır terliyorlardı. 6 ay önce kaleye ayak bastıkları günü hatırlayan insanlar onları artık zorlukla tanıyorlardı. Tenleri güneşten yanarak kapkara olmuştu. Avurtuları çökmüştü ve yüz çizgileri katı, hatta zalim bir ifade almıştı. Alınan tedbirleri konuşuyorlardı kendi aralarında. Bir kısmından pek memnun oldukları söylenemezdi. Farenin deliğine saklandığı gibi sığındık buraya diye kızdı Süleyman. İlk sefer bambaşkaydı halbuki. Düşmanın kafasını patlatmak tam bana göreydi doğrusu. Bekleyelim bakalım diye sakinleştirdi onu Yusuf. Belki de Seydun onun düşündüğü bir şeyler vardır. Aşağıda tam 30 bin zındık var. Hiç de az bir sayı değil bu. Tamamen katılıyorum sana ama onlara derslerini vermeyi o kadar çok isterdim ki. Aklımdan bütün gün neler geçiyor biliyor musun? Kimseye bahsetme fakat bundan. Seydun'a'dan beni düşmanın içine göndermesini istemeyi düşünüyorum. O aslan taş köpeğinin işini oracıkta bitireyim. Buna izin vermez. Ona yemin ettik ve emirlerini beklemek zorundayız. Bıktım artık bu lanetli bekleyişten. Emin ol ki delirmeme çok az kaldı. Bazen kendimi son derece acayip hissediyorum. 2 gün önce 4. ve 5. namazların arasında içimden aniden dehşetli bir öfke uyandı. Bunu neden yaptığımı bilmiyorum ama bir de baktım ki surların üzerindeyim ve hançerim elimde. Tam altımda yenilerden 3'ü gevezelik ederek yürüyorlardı. Onların yaklaşmalarını bekledim. Kanım damarlarımda kaynıyordu. Karşı konulmaz bir istek kapladı içimi. Hançerimi onların kaburgalarının arasına saplamak istiyordum. Saklandığım yerin altından geçerken üzerlerine atladım. Karılar gibi bağırışmaya başladılar. Tam hançerimi kaldırdığım anda kendime geldim. O kadar bitkindim ki ayakta zorlukla durabiliyordum. Son gücümü toplayarak onlara gülümseyebildim. Kahramanlarım benim diye kekeledim. Cesaretinizi sınamak istedim ama görüyorum ki henüz hazır değilsiniz. Ve onlara Abdülmelik usulü kısa bir vaaz verdim. Bir İsmail'i, özellikle de bir fedai her zaman tetikte olmalıdır. Her önlerine gelenden bu şekilde korkacak olurlarsa, seçkinler birliğine utanç vermekten başka bir işe yaramazlar. Böylece bu maceradan sıyrıldım. Fakat o günden beri delirme korkusuyla yaşıyorum sürekli. İnşallah yakında Seydun'a bize istediğimiz görevi verir. Yusuf ürperdi. Bunlar Seydun'un haplarının etkileri. Cennetin kapılarını açmak için onları kullandı. Ama şimdi aklımızda oraya geri dönmekten başka bir şey yok. Bana cennetin tadını alıp da oraya dönmek istemeyen bir kişiyi göster. Allah'ım, neden bu kadar uzun sınıyorsun bizleri? Böylece hummalı çalışmalar ve ölüm sessizliği içinde tam 2 gün geçti. Kalenin içindeki adamlar için beklemek tam bir işkenceydi. Kulenin tepesinde ise Hasan ve 2 büyük dayı sürekli etrafı gözetliyorlardı. Ortada bir şeyler oluyormuş gibi bir hava vardı. Fakat boğazın yüksek duvarları komşu zirveyi bakışlardan saklıyordu. Ebu Ali ise Übeyde'ye komşu zirveye birkaç keşifçi göndermesini emretmişti. Düşmanlar İsmaillerin boğazını, içine bıraktıkları engellerin tümünü temizlemişlerdi ve emirin adamları araziye uyum sağlamakla meşguldüler. Halfa ve İbni Vakkas şafak sökerken kale duvarlarından aşağı inme emrini almışlardı. Sonra da yüzerek nehri geçecekler ve boğazın öbür yanında yükselen kaya duvarına tırmanacaklardı. Alamut'taki tüm askerler onların nefes kesen tırmanışlarını izliyorlardı. Kalenin görmüş geçirmiş eski savaşçıları bile ürpermekten kendilerini alamıyorlardı. İbni Vakkas önce tırmanıyordu. Sağlam bir kaya çıkıntısına ulaştığında aşağıya belindeki ipi sallandırıyor ve Halfa'nın yukarı doğru daha kolay çıkmasını sağlıyordu. Zirveye vardıklarında güneş çoktan yükselmişti. Bellerindeki halatları ikiye yarılmış bir ağacın gövdesine bağladıktan sonra bir anda sipere yattıkları görüldü.
Ayrım sonu.